Ayrım 13, sayfa 113. Catelyn ince geceliği terden sırılsıksam, yastığı nemli, kalbi çarpar bir halde yatakta doğruldu. Dijital saat gecenin karanlığında parladı. 03:10. Catelyn odadan çıkarken Buddy hafifçe mırıldanarak diğer tarafa döndü. Catelyn mutfak tezgahının ucuna tutunup sakinleşmeye çalışarak karanlık avluya baktı. Pet'le ilgili bir kabus görmeyeli uzun zaman olmuştu ve üstelik bu seferki farklıydı. Önceki rüyalarında kız kardeşi metal bir tabutta yatıyor ve sessizce ağlıyordu. Ama bu geceki rüyada tabutta yatan Catelyn'di ve üstündeki ahşap kapağı güm güm vuruyordu. Danny de yanındaydı ve cansızdı ama artık bebek değildi. Uzun bacaklı ve uzun kollu bir erkek çocuğu olmuştu. Catelyn'in boynuna sarılmıştı. Pet teskin edici sesiyle şu sözleri tekrarlıyordu. Her şeyle ilgileniyorlar. Catelyn bağırmak üzereyken uyandı. Pet ölümden sonra yaşam olduğuna çok emindi. Danny ile sanki cennette değil de üst kattaki bir odadaymış gibi konuşurdu. Ölürken bile bu inancı değişmemişti. Haham Flex, Catelyn ve Buddy'nin yanında oturup onlarla birlikte ağlamıştı. Ama Catelyn'e oğlunu tekrar göreceğiyle ilgili hiçbir şey söylememişti. Catelyn yüzüne soğuk su çarptı ve verandaya çıktı. Çıplak ayaklarının altında ahşap zeminin soğukluğunu ve canlılığını hissetti. Buddy yanında olsa ayağına kıymık batacak diye endişelenirdi hemen. Çocuklar evden ayrıldıktan sonra Catelyn'e annelik taslamaya başlamıştı. Böyle üstüne titremesi Catelyn'in kimi zaman hoşuna gidiyor, kimi zamansa sinirine dokunuyordu. Gökyüzünde ay yoktu ama yıldız doluydu. ''Aman tanrım'' diye fısıldadı Catelyn, şezlongun arka kısmını yatırırken. Biraz sonra her gün makinenin altında durduğu pozisyonu aldığını fark etti. Yalnızca sol kolu başının üzerinde kıvrık duruyordu ve hareket etmesini kısıtlayacak baş ve kol yerleri yoktu o kadar. Sırf bir kısıtlama olmadığı için kollarını uzatıp gövdesini sağa sola hareket ettirdi. Teknisyenler çok tatlı insanlardı. Rachel'ın hamile olması Catelyn'den başka kimseyi ilgilendirmiyor gibiydi. Radyoterapi sırasında odada bile olmuyorum Bayan Levin diye açıklamıştı nazik bir şekilde. Ama Catelyn yine de bebek için endişeleniyordu. Onları hemen hayatımın bir parçası haline getirmem ne komik. Büyük bir ihtimalle onlar benim adımı hatırlamak için önce dosyama bakıyorlardır ama ben onları hep hatırlayacağım. Teren'in elleri soğuk oluyor. Rachel'ınkilerse büyük bir olasılıkla hamile olduğu için ya da metabolizmasından dolayı sıcak oluyor. Teren'in erkek arkadaşı hemşire. Rachel'ın kocası Doğal Yaşam ve Balıkçılık Derneği'nde çalışıyordu. Terry çikolata seviyordu, Rachel diyet kola içiyordu. Bu da bebek için pek iyi olmasa gerekti. Catelyn eliyle ameliyat yerini yokladı ve geceliğinden dikiş yerini hissetti. Terry küçük göğüslü olmasının bir avantaj olduğunu söylemişti. Şişman ve daha büyük göğüslü kadınların vücudu yayılıyor, bu da makineyi ayarlamayı zorlaştırıyordu. Avantaj ve dezavantaj, şanslı ve şanssız bu sözcükler artık onun hayatında yeni anlamlar kazanmıştı. İlk günden sonra radyasyon makinesi Catelyn'i fazla rahatsız etmemişti. Hastalardan birinin çocuğu makineyi ejderhaya benzetmişti ve o günden sonra teknisyenler makineye Puf adını takmışlardı. Kendi aralarında hareketli kısma bir yüz çizip makinenin gövdesinde kollar takıp alt tarafta da bir kuyruk eklesek diye şakalaşıyorlardı. Catelyn masaya yatıp beklerken harika ejderha Puf şarkısını ıslıkla çalıyordu. Terry ve Rachel da kontrol odasında şarkıyı söyleyerek ona eşlik ediyorlardı. Tedavi sonrasında yalnız olduğu süre boyunca onunla intercom'dan konuşuyorlar, bir tek Puf başka bir açıdan radyasyon vermek için başını çevirdiğinde susuyorlardı. Bir sonraki dozu vermeden önce Rachel, ''Hazır mısınız Bayan Levin?'' diye soruyordu. ''Bayan Levin hazır durumda.'' diye cevap veriyordu. Akşam ne kadar uyuduğuna veya gelirken yolda kaç tane araba altında kalan hayvan gördüğüne bağlı olarak bazen uysal bazen de canlı bir şekilde. Catelyn artık ruhsal durumundaki değişikliklerin neden kaynaklandığını anlamıyordu. Rüzgar yön değiştirdi. Kumsal güllerin kokusunu burnuna geldi. Çok güzel bir kokuydu bu gerçi ama onu hep hüzünlendiriyordu. Gözlerini kapayıp rüzgarla birlikte bir artan bir azalan kokuya konsantre olmaya çalıştı. Yıldızların ışığı ve güller. Ne şanslıyım. Uyandığında Buddy kaşlarını çatmış başında duruyordu. Üzerine pamuklu bir battaniye örtmüş. Çenesinin altında da özenle katlanmıştı. Saat kaç diye sordu. Alacakaranlıktaki saati kestirememişti. 5:30. Keşke beni de uyandırsaydın. Ah Buddy, ne gerek var? Niye bütün gün yorgun dolaşacaksın ki? Senin için bir şeyler yapmak istiyorum Cat. Peki o zaman bana bir bardak kahve ver bakalım, dedi Catelyn esneyerek. Bulutlar alçaktaydı ve havada yağmur kokusu vardı. Bugün yürüyüş yapamayız diye düşündü. Buddy elinde iki fincanla dışarı çıktı. Bugünkü randevuna seni benim götürmeme ne dersin? Dükkanın Miguel açacak. Sonrasında kahvaltı yaparız. Catelyn kocasına baktı. Bir şeyler demeye çalışıyor gibiydi. Ne var Buddy, bir şey mi oldu? Buddy omuz silkti. Bilmiyorum, sana yardım etmek istiyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum ama yapacak bir şey yok. Çok sessizsin. Seni özledim. Bu aralar aklım sürekli meşgul. Elbette dedi Buddy hemen özür dilermişçesine. Ne demeye çalıştığımı ben de bilmiyorum. Peki bugün beni sen götür, sonra da spora gidip kahvaltı yaparız. Böğürtlenli krep yemeyeli uzun zaman oldu. Buddy Catelyn'in elini tuttu ve öptü. Catelyn durdu, bacaklarını salladı ve ayağa kalktı. Ölmek istemiyorum Buddy. Elini göğsüne götürdü. Bu kanser büyük bir ihtimalle beni öldürmeyecek biliyorum. Ama sürekli olarak ölümü düşünüyorum. Sürekli aklımda. Sen ne dersin? Diğer tarafta Pet'i görür müyüm yoksa sonsuza dek kara toprağın altında mı yatacağım? Buddy Catelyn'in elindeki bardağı aldı ve yavaşça masaya bıraktı. Bu hareket tam filmlerdeki gibiydi. Catelyn gülmemek için kendini zor tuttu. Buddy ona sarılıp kendine doğru çekti. Bence ölüm ölümden ibaret dedi yavaşça kulağına. Ama bu o kadar kötü bir şey değil. Ben bunu diğerlerinin arkasından gitmek, peşinden gitmek olarak görüyorum. Diğerleri mi? Catherine geriye çekildi ve eşinin gözlerine baktı. Evet, annem, babam, kız kardeşin, annen. Ama sadece onları kastetmiyorum. Herkesi, hepimizi, insanları. Sesini biraz alçalttı ve Catherine onun Danny deyişini duyup duymadığından emin olamadı. Bilemiyorum diye konuşmaya devam etti Buddy. Belki bu genel olarak bu konuda duyulan yalnızlık hissini azaltmak içindir. Ama ben ölümü ilk başta hepimizin teker teker gittiği ama sonunda bir araya geldiğimiz bir yol olarak düşünüyorum. Catelyn kocasına baktı. Bu çok hoş. Nereden aklına geldi? Buddy gülümsedi. Tek derin düşünen sen değilsin ya. Catelyn başını iki yana salladı. Sen de bir kuyu kadar derinsin. Catelyn Mary Elizabeth. Sen nasıl konuşuyorsun öyle? Biz kanser hastaları canımız ne isterse onu söyleriz, tamam mı? Dedi Catelyn meydan okuyan bir tavırla. Kim söylemiş? Joyce öyle diyor. Ha, eğer akıllı ve muhteşem Doktor Joyce öyle diyorsa diyecek bir şey yok. Catelyn hapşurdu. İçeri girme vakti dedi Buddy. Hayır diye karşı çıktı Catelyn. Buddy'ye sarılarak ama artık çok geçti. Hadi içeri girelim diye Buddy ısrar etti ve sonra bardakları alıp Catelyn'i içeri götürdü ve güne birlikte devam ettiler. Haftanın geri kalanında hep yoğun bir şekilde yağmur yağdı. Joyce sabahları duvar kağıtlarını sökerek geçiriyordu. Öğleden sonraları ise bilgisayarının başına oturup sırasıyla aynı adamla evlenen üç kız kardeşin hikayesini anlatan bir roman yazma girişiminde bulunuyordu. Aslında buna girişimden başka bir şey demek de doğru olmazdı zaten çünkü tek yaptığı tekrar tekrar giriş paragraflarını düzeltmekti. Joyce puslu bir öğlenden sonra Catelyn'le Main Caddesi'ndeki kafede buluşup cappuccino içerken sabah, öğlen ve akşam Charleston'da yürüyüş yapmanın Manolya'nın kalbinden geçen dünyayı oluşturmasına ne kadar yardımcı olduğunu anlattı. Kölelerin yaptığı demir parmaklıklar, döşenen kaldırım taşları, turistik alışveriş merkezlerinde battaniyelerin üzerine oturup atalarından kalma desenlerle ördükleri sepetleri satan ifadesiz kırmızı yüzlü zenci kadınlar. Sanırım hiçbir zaman Manolya'nın üzerinde çalıştığım dönemki kadar zevkle yazı yazmadım dedi. Bakalım bundan sonra neler yapacak diye bilgisayarın başına oturmak için sabırsızlanıyorum. Manolya'dan bahsederken mutlu görünüyorsun dedi Catelyn. Evet ama şu anda üzerinde çalıştığım proje konusunda o kadar şanslı sayılmam. Neden Manolya ve Jordan'ı buraya getirmiyorsun? Jordan'ın Boston'da yaşayan kölelik karşıtı bir halası yok muydu? Gloucester'a yerleşebilirler. Kuzey eyaletlerin iç çamaşırları konusunda yapacağın araştırmaları bir düşün. Joyce buna güldü ama bundan emin değildi. Yapmak istediğim şey 180 derece farklı. İşin aslı şu ki kapakta kendi adımı görmek istiyorum. Konuşma yapmak üzere kitapçılara ve Belmont Kütüphanesi'ne davet edilmek istiyorum. Manolya olsa benim pis bir korkak olduğumu söyledi. Üstelik doğru söylüyordu. Evet anlıyorum ama Manolya o kadar etten kemikten biri ki hayatında bundan sonra neler olacağını merak ediyorum. Teşekkürler dedi Joyce. Aslında o da bunu merak ediyordu. Joyce'un o hafta boyunca süpermarkette çalışan kızlar dışında gördüğü tek kişi Catelyn oldu. Frank her sabah telefon açıyor, o gece gelmeye çalışacağını söz veriyor ama öğlen olunca bir sorun çıkıyor. O da bunu çocuklar diye hitap ettiği MIT üniversitelerinden mezun, şirketin kurucularından olan 22 yaşındaki Tren ve Herlin'e bırakmak istemiyordu. Yeni arama motorlarının yaz sonuna başlaması gerekiyordu. Ve bu yollardan daha önce de geçmiş olan Frank birçok konuda onların baş danışmanıydı. Frank, ürünlerinin büyük bir potansiyelli olduğunu düşünüyordu. Bunu destekliyor ve bunun sonunda onları bilgisayar endüstrisinin devleri arasına sokacağını iddia ediyordu. Ayrıca çocukları da çok sevmişti. Oğlu olsam Frank'in çok hoşuna giderdi diye düşündü Joyce. Yarın akşam mutlaka gelirim dedi Frank. Dün gece de öyle dedin. Söz veriyorum. Evet tabii dedi Joyce kızgın bir şekilde. İyi geceler. İyi geceler Joyce, seni seviyorum. Joyce bir sabah posta kutusunu kontrol etmek, bluz ve yedek bir kot almak üzere Belmont'a uğradı. Mario, Manolya ile ilgili bir gelişme olup olmadığını öğrenmek için iki mesaj daha bırakmıştı. Joyce onun ofiste olmayacağının kesin olduğu gece geç bir saatte arayıp telesekreterine Manolya tatile çıktı, tam olarak dinlendiği zaman geri dönecek diye mesaj bıraktı. Frank'in yastığının üzerine bir not bıraktı. Bir ara uğrayıp beni görsen diyorum. Aslında Frank'i Gloucester'da görmek isteyip istemediğini bilmiyordu. Yalnız geçen akşamlarda arkasını döndüğü anda mutfak tezgahının kirli tabak çanakla dolmayacağını bilmek hoşuna gidiyordu. Yatağa yalnız yatmanın huzurunu seviyordu. Frank'le hemen hemen hiç sevişmiyorlardı. Ya Frank ya da o yorgun oluyordu. Veya Joyce Frank'e kızgın oluyordu ya da Frank'in aklı bir şeylerle dolu oluyordu. Ya da Joyce Frank'ten çok sonra yatıyordu veya Frank'in sırtı ağrıyordu. Birlikte yattıkları ender zamanlarda da hep bir gerginlik oluyordu. Birisi bir hakaret yapacak mı, birisi sırtını dönecek mi? Belki de onca yıl aynı yatağı paylaşan birçok insanın başına bu geliyor diye düşündü Joyce. Belki biz normaliz, belki de sadece kendimi kandırıyorum diye mırıldandı. Bir bardak şarap doldurup salona gitti ve kendisi yaptığı işe hayranlıkla baktı. Alçılama işlerine o kadar gelişme göstermişti ki, ilk kapadığım çatlakla geri dönüp baştan sıvayayım diye düşündü. Telefon çaldı. Bayan Tabaknik telefonla ürün pazarlayan birine ait olmayacak kadar tatlı bir sesti. Ben Aziz Ritek Kilisesi'nden Rahip Sherry. Joyce elindeki bardağı bırakıp rahiple konuşmak için ayağa kalktı. Rahip daha önce arayamadığı için özür diledi. Acil bir aile işe çıkmıştı. Size nasıl yardımcı olabilirim acaba diye sordu. Joyce en az 3 kez saygısızlık etmek istemeyiz deyip kelimeleri özenle seçerek kendisinin ve ailesinin buraya yeni taşındığını, Musevi olduklarını ve bahçelerindeki Meryem Ana heykellerini kaldırmak istediklerini söyledi. Lucastoğulların evini alan siz misiniz? Bu kasaba gerçekten şaşırtıcı bir yer diye düşündü Joyce. Biziz dedi canlı bir sesle. O heykeli biliyorum, rahip güldü. Onu oradan çıkartırken işiniz epey zor olacak. Joe Washington anıtını bile sabitleyecek kadar çimento döktürmüştü. Ya dedi Joyce, Meryem Ana'nın beton peçesinde süzülen ve güzel güzel yere damlayan yağmur damlalarına bakarak. Ben gelip bir bakayım isterseniz diye teklifte bulundu. Yarın saat 6 sizin için uygun olur mu? Telefonu kapatır kapatmaz Joyce, Frank'i arayıp ertesi gün gelmesi gerektiğini söyledi. Rahiple kesinlikle tek başına konuşmak istemiyorum. Ertesi akşam Frank saat 6'ya 5-10 kala elinde nefis görünen bir pirzola, salata ve bir şişe kırmızı şarapla kapıda belirdi. Saçını kestirmişti ve Joyce'un ona aldığı mavi gömleği giymişti. Joyce kocasını arzuladığını fark etti ve keşke rahiple randevumuz olmasaydı diye düşündü. Frank'e karşı daha sık bu tür duygular hissetmeyi, özellikle de bunu yatmaya yakın zamanlarda hissetmeyi ümit etti. Kocasının dudaklarından öptü. Frank de ona sarıldı. Galiba beni özledin dedi. Galiba. Avluda oturup birbirlerine olan biteni anlattılar. Harlan geçen hafta çok hevesli görünen ama şimdi biraz kararsız davranan birkaç Kaliforniyalı yatırımcı ile görüşmüştü. Joyce yazma işini çok yavaş gittiğinden şikayet edip gazetedeki küçük iş ilanlarına bakmaya başladığını söyledi. Frank ona Haziran aylarında yazmakta zorlandığını hatırlattı ama yaz sonu itibariyle hiç kuşkusuz sular seller gibi yazıyor olacaktı. Evet evet diye onayladı Joyce ve o sırada eski model paslı sarı bir araba evin önünde durdu. Rahip Sherry'nin küçük arabadan inişini seyretmek, sirkte palyaçoların oyuncak arabadan inişini seyretmeyi andırıyordu. Rahip üzerinde siyah dalgıç giysisi olan uzun boylu bir adamdı. Kırmızı şeritler iri göbeğini çevreliyordu. Frank ve Joyce'un onu karşılamak için kaldırıma kadar yürüdüler. Rahip ellerini sıktı ve kıyafetimden dolayı kusuruma bakmayın. Birkaç saat boş vaktim vardı, ben de dayanamadım. Mevsim o kadar kısa ki. Rahip hiç beklemeden heykele doğru yürüdü. İşte bizim yeni beyaza boyanmış hanımefendimiz. Yanında çiçekler bulduğunuzu söylemiştiniz, değil mi? Büyük bir olasılıkla bunu yapan bu sokağın üst kısmında oturan Bayan Lupo'dur. Teresa ile tanıştınız mı? Rahip Sherry Joyce'un soruyu cevaplamasına fırsat vermedi. Sizi görmeye gelmiyorsa yaşlanıyor demektir. Eskiden elinde üstü örtülü bir tabakla hemen kapınızda biter, amaç sizi bir gözden geçirmek olurdu. Lucastoların bu heykeli buraya yaklaşık 10 sene önce şükranlarını belirtmek üzere diktiler. Rahip kollarını göbeğin üstünde birleştirdi ve başını iki yana salladı. Çocuklarından biri Ricky sanırım Good Harbor'da akıntıya kapılıp denize sürüklenmişti. Tanrı'ya şükür ki can kurtaran onu zamanında yakalamıştı. Onlar da duydukları mutluluk ve şükran duygularını ifade etmek istediler. Rahip çömelip heykelin ayak kısmını şöyle bir yokladı. Frank de ona doğru eğildi. Joe inşaat işindeydi. Birkaç adımı gelip bunu dikti. Ben Aziz Rita'ya geldikten birkaç ay sonraydı. Beni kutsama töreni için çağırdılar. Burada yaşayan bayanlar beni üf ne kadar ne dikkatle süzmüşlerdi. Kibar davranmak için komşuların ikram ettiği her şeyi yemiştim. Sonra da gördüğünüz üzere bir daha kendimi durduramadım. Rahip gülerek göbeğini sıvazladı. O gün orada Teresa Lupo da vardı. Ve bana göğüs kanseri olan annesiyle ilgili uzun bir hikaye anlatmıştı. Rahip Sherry'nin eli heykelin omuzundaydı. Teresa çok üzgün ve endişeliydi. Lucas dolarak heykeli diktikten sonraki gün Meryem Ana'nın yüzünde yaşlar gördüğüne yemin etti. Joe yağmur yağdığını söyledi ama gel de bunu Teresa'ya anlat. Meryem Ana'nın onun için ağladığına emindi. Böylece ona çiçekler getirmeye başladı. Mary Lucas da bunu hoş karşıladı. Onu kahve içmeye davet ediyordu. Annesi 6 ay kadar dayanabildi ama bu arada Teresa'nın en küçük çocuğunun ilk pazar ayinine katıldığını görmüştü. Teresa bunu Forest Sokağı'ndaki Meryem Ana'nın bir heykeli olarak hediye etti. O günden beri de çiçek bıraktığına eminim. İşte sizin heykelin hikayesi bu. Josh birden kendini bir antropolog veya çirkin bir Amerikalı ya da sadece bir turist gibi hissetti. Frank hafifçe bir ıslık çaldı ve başını iki yana salladı. Ne yapmamız gerek? Rahip Sherry çenesini ovuşturdu. Ben bu ayın sonuna kadar, yani Aziz Peter Festivali bitene kadar bekleyelim derim. Şu anda hazırlanmamız çok zor. Sonra da festival var. Bence o Lucasto'yu ararım ve Teresa'yı da zaten ziyaret etmem gerek. Ona danışmamız hoşuna gidecektir. Rahip saatine baktı. Joyce ve Frank arabasına kadar ona eşlik ettiler. Temmuz'da ilk işi olarak sizinle temasa geçeceğim. Hassasiyetiniz takdire değer. Bunu hallettiğimizde anlatacak bir de hikayeniz olacak. Karşılıklı teşekkürlerini sundular ve rahip arabasına bindi. Frank yemeği hazırlamak üzere içeri girdi ama Joyce tekrar heykeli döndü. Yumuşak gülümseme birden sır oldu ve bilge bir ifadeye dönüşmüştü. Sevgili Meryem diye fısıldadı. Arkadaşım Catelyn için de bir şeyler yapabilir misin? Alo, Catelyn'in evine bir mesaj bırakacaktım. Adınız ve numaranızı Ham Hers'ten aldım. Adım Bridget Gallagher Steinberg. Ham Hers Havra'daki kütüphane konusunda sizinle temasa geçmemi istedi. Catelyn mesajı dinlerken pencereden dışarı bakıyordu. Tedaviden gelmişti ve önünde koca bir gün vardı. Bahçedeki domateslerin kazık çakılıp desteklenmesi gerektiği düşündü. Hava güzeldi ama canı kumsalda tek başına yürümek istemedi. Josh Dina'nın kamp hazırlıkları için şehre geri dönmüştü. Catelyn mutfak masasına oturup takvime baktı. Neredeyse Temmuz gelmişti. Yani Ağustos'a da az kalmıştı. Danny yaşasa 26 yaşında olacaktı. Evlenmiş bile olabilir diye düşündü Catelyn. Kollarını kavuşturup başını eğdi. Oğullar arasında en sosyal olanı oydu. Küçük bebeklere bayılırdı. Oyuncak ayısını bir bebek gibi sarıp sarmalardı. Catelyn anneanne olmuş olabilirdi. Yanaklarını soğuk ve sert masaya koydu. Ağlamıyordu. Hayır dedi kendi kendine başını kaldırarak. Danny'nin büyüyünce nasıl olacağını bilemezdi. Parmağını emen ve her gece 5 kez İyi Geceler Ay şarkısını söylemesini isteyen 3 yaşında bir çocuktu. Abinin suda yürüyebildiğine inanıyordu. Jack'i hiç görmemiş, kendisi ağabeyliği yaşayamamıştı. Araba çarpıp kafasını ağaca çarptığı gün daha yeni yeni altına yapmamayı öğreniyordu. Kazadan önceki gün Catelyn Deney'i şehir merkezindeki Muçnik ayakkabıcısına götürüp ona yeni bir çift lastik ayakkabı almıştı. Bir çift kırmızı lastik ayakkabı. Rengini kendisi seçmişti 25 yıl önce. Sedideki beyaz çarşafların üzerinde duran kırmızı ayakkabılar kan lekesi gibi görünebilirdi ama hayır, gül gibi görünüyordu. Catelyn ürperdi ve arabanın anahtarlarını aramaya başladı. Ölüm yıldönümleri dışında mezarlık ziyaret edilmez diye bir kural yok ya dedi kendi kendine. Tek başına gidecekti. Hem de şimdi. Neden olmasın diye mırıldı. Telefon çaldı. Bayan Levin yine benim. Bridget Gallagher Steinberg. Telefon numaramı bırakıp bırakmadığımı hatırlayamadım da tekrar arayıp telesekretere bırakayım demiştim. Ama işte sizinle konuşuyorum. Evet buyurun dedi Catelyn biraz sert bir şekilde. Umarım uygunsuz bir zamanda aramamışımdır dedi Bridget. Catelyn'in ses tonunu duyduktan sonra onun da şevki kaçmıştı. Yok sorun değil, çıkmak üzereydim ama acelem yok. Bridget kütüphanenin çocuk kitapları alt komisyonuna vekaleten başkan olarak atanmıştı. Neden Havra'da küçük oğlumun okuyabileceği kitaplar yok diye sorduğum için Haham Hers bu işe beni seçti. Onunla konuşurken insanın dikkatli olması gerekiyor. Kocam da engelliler yasasıyla ilgili bir dava üzerinde çalıştığından bahsetmiş ve şimdi engelliler için bir tuvalet ekleme konusuyla ilgilenen bir komitenin başında. Eşim Adalet Bakanlığı'nda çalışıyordu. Evet dedi Catelyn ve anahtarları çantasına koydu. Haham Hers sizin çocuk kütüphanesinde çalıştığınızı söyledi. Ben de size hali hazırda elimde bulunan kitapları ve birkaç kataloğu getirebilir miyim diye soracaktım. Bir de Lexington'daki Havra'da gerçekten güzel bir çocuk kitabı koleksiyonu var. Tam zamanlı çalışan bir kütüphanecileri de var. Kendisiyle görüştüm. Çok kibar davrandı ve ziyaretlerine gidebileceğimizi söyledi. Ben gelebilir miyim bilmiyorum. Arabayı ben kullanabilirim. Bridget'in onun ne demeye çalıştığını anlamaması Catelyn'i sinirlendirmişti. Bunun üzerine sanırım radyoterapi beni epey yoruyor dedi. Radyoterapi mi? Bridget nefesini tuttu. Özür dilerim. Hammers bana hiçbir şey söylemedi. Tedaviden falan bahsetmedi. Gerçekten özür dilerim. Niye söylemedi bilmiyorum. Çok üzgünüm. Catelyn kızardı ve kadıncağızı böyle şaşkına çevirdiği için utandı. Bunu bana jest olsun diye yapmıştır. Yani beni işe yaramaz biri olarak görmemesinden. Hasta muamelesi görmekten pek hoşlanmıyorum. Kendim öyle davranıyorum, o ayrı diye düşündü. Göğüs kanseri olduğum için radyoterapi görüyorum. Doktorlar iyileşeceğimi söylüyorlar. Kemoterapi yok mu? Hayır. Aa, çok iyi. Arkadaşım Nancy ameliyattan sonra hem radyoterapi hem de kemoterapi görmüştü. Kemoterapi çok kötüydü. Uzun bir sessizlik oldu. Ben o kadar kötü değilim. Catelyn kendini ardından şanslıyım diye eklemek zorunda hissetti. Bridget Catelyn işte yer almak istemezse anlayacağını söyledi. Sizin zaten uğraşmanız gereken birçok şey var. Aslında pek yok. Halam hakkında söylediklerinizde de haklısınız. Bunu yapmayı kabul etmediğime emin değilim. Neden katalogları bana bırakmıyorsunuz? Ama sanırım şu ziyaret meselesiyle ilgili olarak biraz bekleyip öyle karar vermem gerekecek. Bugünlerde epey yorgunum. Catelyn sürekli soru cümleleriyle konuşan Bridget de uzun saatler aynı arabanın içinde seyahat etmek istediğinden emin değildi. Catelyn telefonu kapatıp arka balkona çıktı ve çiçeklerle ilgilenmeye başladı. Ayakkabılarını çıkarıp çıplak ayak yerdeki taşlara basarak eğilmeye başlamış iki domatesi kurtarmaya gitti. Bridget geldiğinde Catelyn'i orada buldu. Kapıyı vurdum, zilde çaldım ama dedi bacakları beline sarılmış çocuğunu kucağında şöyle bir düzelterek. Bu oğlum Nathan. Bridget oğlunun çilli alnındaki bir tutam kalın telli saçı geriye attı. Bayan Levin'e merhaba der misin? Nathan dedi Catelyn, uzun zamandır duymadığım bir isim. Nathan başını annesinin omzuna yasladı. Merhaba Nathan, minik kurbağaları seviyor musun? Hayır dedi Nathan, sesi boğuk çıkıyordu. Tüh, bu yaprağın altında bir tane var. Ben de sana onu gösterecektim. Görmek istemediğine emin misin? Bridget çömeldi. Nathan da dikkatli baktı. Ay dedi başparmak büyüklüğündeki hayvan zıplayınca. Catelyn Bridget ve Nathan'a kurabiye ve süt isteyip istemediklerini sordu ama Nathan'ın bir arkadaşını oyun oynamaya davetlediler. Bir kot şort ve üzerinde Rockport yazan bir tişört giymiş, zarif, kızıl saçlı Bridget içinde katalogların bulunduğu bir alışveriş torbasını yanına getirmişti. Arabasından bir kutu almak için gittiğinde Nathan'ı yere bırakmıştı. 2 yaşındasın değil mi diye sordu Catelyn. Nathan sıkıntılı bir şekilde başıyla onayladı. Merak etme diye fısıldadı Catelyn. Ne yanaklarını sıkacağım ne de seni öpeceğim. Ama belki geri gelip benimle küçük kurbağayı aramak istersin. Minik kurbağa benim bahçemde ufak tefek bir fareyle cırlat sesli, gagalı bir kekikle mini minnacık bir evde yaşıyor. Nathan parmağını emiyordu ama gözlerin içi gülüyordu. Bridget elinde sinagogun bütün çocuk kitaplarının bulunduğu karton bir kutuyla geri geldi. Fazla bir şey yok. Haham istediklerinizi veya hepsini atabileceğinizi söyledi de. Size kalmış bir şey. Bridget oğlunu kucağına aldı ve iki yanı... Şey, Bayan Levin size bir şey sorabilir miyim? Adınız Catelyn de Katolik misiniz diye merak ettim. Eşimle evlenmeden önce Museviliğe geçtim. Peki ya sen Bridget? Bu herhalde annemin ölümüne sebep olurdu. Ama çocuklar Musevi olacaklar. Yani biz onları Musevi olarak yetiştiriyoruz demek istedim. Aslında ben onları Musevi olarak yetiştiriyorum. Eşim bu konuyla pek ilgili değil. Anlarsınız işte. Anlıyorum. Catelyn Bridget'i arabasına kadar geçirdi. Nathan yine gel olur mu dedi Catelyn. Nathan Catelyn'e baktı sonra başını evet anlamında salladı. O zaman siz bunlara bakma fırsatını bulduğunuzda beni arar mısınız diye sordu Bridget. Ararım. Hadi bay bay de Nathan ama Nathan bu sefer başını hayır anlamında iki yana salladı. Ev birden gözüne boş göründü. Catelyn radyoyu açtı ama bu evi eskisinden daha da ıssızlaştırdı. Telefon çaldı. Öğlen yemeğinde balıklı sandviç yemeye ne dersin dedi Buddy. Olur dedi Catelyn. Nathan'ın baş parmağının ağzında başını sallayışını düşünerek. Deni iki orta parmağını emerdi. 20 dakika sonra Buddy elinde sandviç, patates kızartması ve 2 tane çikolatalı sütle çıka geldi. Catelyn ameliyattan beri 3-4 kilo vermişti. Buddy bunu fark etmişti. Catelyn geceliğini giyerken bunu Buddy'nin gözlerinden anlıyordu. Marcy de fark etmişti ve iştahının nasıl olduğunu sormuştu. Ama Catelyn zayıflığından memnundu. Kendini daha genç hissediyordu. Üstelik bugünlerde canı pek yemek yemek de istemiyordu. Catelyn kendi sütünü içip bitirince Buddy kendisininkini de içmesi için onu ikna etti. Galiba acıkmışım dedi Catelyn. Buddy'nin tabağında kalan lahana salatasından yemeye devam ederken. Bu çok iyi. Şimdi biraz kestirmeye ne dersin? Dün gece yine kalktın değil mi dedi Buddy. Biraz uyuyabilirim belki. Catelyn omuz silkti. Biraz benimle uzanır mısın? Elbette. Buddy panjurları indirdi ve sonra yatağı açmak için geri döndü. Catelyn bahçeyle uğraşırken giydiği pantolonu çıkardı ve gerindi. Buddy üzerinde iç çamaşırlarıyla banyodan çıktı. Gözlerini Catelyn'den ayırmadan yatağın kendine ait olan tarafına doğru ilerledi. Neye bakıyorsun? Güzel karıma. Catelyn gülümsedi. Gözlüklerini hiç takma olur mu hayatım? Çok güzelsin diye fısıldadı Buddy. Tanıştığımızdan bile daha güzelsin. Catelyn onu öptü ve ellerini kocasının hoş, sert, tatlı yüzünde dolaştırdı. Kocası hala yakışıklıydı ama yaşlanmıştı. Yüzünde derin çizgiler oluşmuş, gıdısı sarkmış, burnunda ve kulaklarında sert beyaz kıllar çıkmıştı. Kendisinin ne kadar değiştiği günlerce aklına gelmese de Buddy'nin yüzü ona geçen zamanı hatırlatıyordu. Bunu ona hiç söylememişti tabii. Buddy'ye söylemediği bir sürü şey vardı. Kathleen mutlu bir evlilikleri olmasının arkasında yatan sırrın bu olduğuna inanıyordu. Bir zamanlar aklına her geleni söylediği bir adam olmuştu ama bu yıllar önceydi. Stan'in şu anda hayatta olup olmadığını bile bilmiyordu. İstediği zaman Joyce'la konuşabilmesi çok iyi bir şeydi. Kathleen gözleri hala saf ve sevgi dolu olan kocasına gülümsedi. Ben de seni seviyorum. Buddy onu öpmek için eğildi. Dudağına gerçek bir öpücük kondurdu. Karısını kendisine doğru çekti. Buddy uyarıldığında Kathleen'in gururu okşanıyordu. Buddy büyük elleriyle karısının kalçalarını kavradı. Bu hareket Kathleen'e kendisini hala genç bir kız gibi hissettiriyordu. Kocasına sıkıca sarılıp onun ereksiyonunu hissetti. Bir saniye dedi Kathleen. Çekmeceden kayganlaştırıcı almak için arkasını döndü. Kathleen bir saat sonra uyandığında yastığının yanında bir tane Hüsnü Yusuf çiçeği buldu. Kırmızı beyaz çizgili çiçeğe bakıp kavisli kesilmiş ucunda parmağını gezdirdi. Bu makasları hala kullanan var mı dedi kendince. Huzursuzdu. Sevişirken orgazm olmamıştı. Çarşafın altından kendine dokundu. Sten'i o kadar çekici ve dayanılmaz kılanın ne olduğunu hatırlamaya çalıştı. Sadece seks açısından değil, aynı zamanda sohbet açısından da heyecan verici. O öğleden sonraları için her şeyi göze almıştı. Stan çok hoş sohbetti ve Kathleen hayatında hiç kimseyi bu kadar çok güldürmemişti. Şimdi ise neye benzediğini bile hatırlamıyordu. Gözlerini kapayınca gözünün önünde Doktor Singh belirdi. Kathleen güldü. Acaba bütün hastaların onunla ilgili fantazileri var mıdır diye düşündü. Onun kalın kıvrımları, dudaklarını düşündü. Elleriyle kendisinin dokunuşunu hatırladı. Kestane renkli tenini, uzun ince parmaklarını, uzun oval tırnaklarını, ah o ellerini. Bu ayrımda geçen İngilizce kelimelerin yazılı. Tran, Tran, Harlan, Harlan, Teresa Lupo, Teresa, Lupo, Bridget Gallagher Steinberg, Brigid, Gallagher, Steinberg, Nathan, Nathan, Stan, STAN.